Herkese merhaba. Sizi buraya getiren şeyler podcast'ına hoş geldiniz. Hepimiz bambaşka yollardan geçerken aslında aynı duyguları hissediyoruz. Bu podcast'te bu ortak duyguları bambaşka yollardan geçmiş farklı konuklarla birlikte kendi yollarında buldukları, yani sizi ve onları tam da buraya getiren şeyleri konuşacağız. Ben Çiğdem ve bugün yanında Lara Tuksal var. Hoş geldin Lara.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
Biz teşekkür ederiz. Seni burada görmek çok güzel. İnsanlar senin içeriklerini genelde kendilerine yardım olarak görüyor ve farkındayız ki bu kadar insana iyi gelebilen biri olmak öncelikle kendini sevmeyi ve kendine iyi gelmeyi gerektiriyor başta. Bunu nasıl başarıyorsun? Kendine her zaman bu kadar iyi gelen biri miydin? Yoksa bunu öğrendin mi? Aslında seni buraya, bu olduğun noktaya getiren şey ne?
Yani hala kendime her zaman iyi gelen biri değilim. Açıkçası. Ama tabii ki de eskiye göre çok bir yol aldım. Eskiden kendimi çok daha yargılayan, dışarısının düşüncelerini kendi düşüncelerimden önceye koyan biriydim. Şimdi yavaş yavaş onu aşmaya başladım. Ama diyemem ki hani ben de artık kendime %100 değer veriyorum ve artık başkasının düşüncelerini hiç önemsemiyorum. Tabii ki de bu arada başkalarının düşüncesini de hani topluma uyum sağlamak için bir haddeye kadar önemseyeceğiz ama bazen kendi düşüncemizden önceye koyup hayatımızın şeklini diğer insanların zihinlerinin çizmesine izin veriyoruz. O zaman da kendi hayatımızı yaşayacağımıza başkasının hayatını yaşıyoruz. Ben hiç farkında değildim eskiden başkasının hayatını yaşadığımı. Sonra terapiye gide gide, terapide anlamaya başladım aslında kendi yolumda olmadığımı. Beni buraya ne getirdi? Terapi getirdi kesinlikle. Terapiye beni ne getirdi dersiniz? Aşk acısı. Zaten çok uzun zamandır gitmek istiyordum ben terapiye. Ben başlayalı ne kadar oldu? Yani 2 seneye geçmiştir başlayalı. Ondan önce çok gitmek istiyordum. Böyle bir arayış içerisindeydim. Nasıl bulacağım onu bilmiyordum. Ondan sonra bir tane uçakta birisiyle tanışmıştım. Sonra onu bir işaret olarak algılamıştım. İşaret algılamak da olayları aslında o kadar kendi yani kendi kararlarımızın sorumluluğunu almaktan korkuyoruz ki bir şeyleri işaret olarak algılayıp ondan sonra o işaretlere hani süper işte meditatif etkiler beni buldu ve işte kutsandım ve bu bir işaret deyip o tarafa doğru gidiyoruz. Ben de o zaman daha öyle bir yerdeydim. Sonra gittim ona. Ama o psikiyatristti. Bana dedi ki ben birazcık anlattım işte bir aşk acısı yaşıyordum. Birisiyle konuşuyordum. Sonra öğrendim ki o başkasıyla konuşuyormuş falan hani. Hepimizin büyüme kısmında yaşadığı şeyler. Dedi ki sen dedi çok çok ağır bir depresyondasın dedi. Senin dedi ilaçlar alman lazım. Ama bu arada buraya şundan vardı. Ben daha olayları hiç anlatmadım. Annenin adı ne? Babanın adı ne? Aile işiniz ne? Hangi okullarda okudun? Bu sorular bu. Neden geldin? Aşk acısı. Cevap depresyondasın. Neyse bana ilaçları verdi. Ben dedim ki ben ilaç almak istemiyorum. Hani sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Yok dedi işte bu ilaçları almazsan asla atlatamazsın falan. Ben burada panik orada. Ondan sonra çıktım. Yani hiçbir zaman ilaçları almadım. Bir daha da oraya gitmedim. Böyle bir süre araştırdım. O zamanlar Hayvel yoktu. Psikolog bulma süreci aşırı zordu. Araştırdım. O mu bu mu derken işte güvenemiyorsun, bilemiyorsun. O zaman başlamıştım. Ondan sonra işte yolculuğuma orada devam ettim. Hayvel'le devam ettim. Ama yani yolum terapiye böyle düştü.
Yani şeyden girmen bence çok güzel. Hala kendine herkes yetebilen bir durumda değil ama bence bu kas kullandıkça gelişen bir kas. O yüzden bir yerden başladığında o kas çok daha güçleniyor. Yani fitness'a gitmekle aynı şey kesinlikle. Nasıl daha çok ağırlık kaldırmaya başlıyorsun gide gide. Bu da bence birazcık öyle. Evet. Ama şey demen de bence kesinlikle çok katıldığım bir nokta. İnsanların fikirlerini hiç önemsememek, çok önemsemek, onun ince çizgisini tutturmak gerekiyor. Onların fikrini, kendi fikrinin önüne koyduğun hakikaten onların hayatını yaşıyorsun. Ama onların fikirlerini de tamamen göz ardı ettiğinde bu sefer topluma uyum sağlama noktasında zorluk çekiyorsun. O yüzden hakikaten o bence bahsettiğin ince çizgi çok önemli. Terapiye başlamaktan da bahsettin. Aslında başlamak için en yaygın sebeplerden biri de daha iyi ilişkiler kurabilmek. Hatta bunu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış da bir durum. Örneklendirmek de gerekirse hatta Harvard Tıp Fakültesi'nin 100 insan üzerinde 75 yıl boyunca yaptığı bir araştırma var. Bu araştırma mutluluğun kaynağının ne olduğunu aramışlar ve insanlarla en iyi ilişkiler kuranların en mutlu olduğu ortaya çıkmış. Senin ilişkilerden bahseden içeriklerin çok ilgi görüyor benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Sadece romantik ilişkilerden de bahsetmiyorsun aslında. Her türlü ilişkilere ışık tutabilecek şeyleri kendi tecrübelerine dayandırarak anlatıyorsun. Sence insanlar bu içerikleri neden seviyor ve sence iyi ilişkiler kurmanın anahtarı nedir?
Şimdi insanlar bu içerikleri neden seviyor biliyor musun bence? Ben bunu bu hafta fark ettim hatta. Eskiden ben sadece ilk başladığımda böyle maske takıyordum ve bir persona sergiliyordum. O da işte daha böyle bir şeyleri aşmış ve bir şeyleri öğreten kişiydi. Ondan sonra ben terapiyle de beraber maskelerimi keşfettikçe, bir sürü farklı maskem olduğunu gördükçe hepsinden bahsetmeye başladım. Hepsinden bahsettikçe aslında insanlar bence bağ kurabilmeye başladı. Hı hı. Ve ne zaman ki ben hepsinden bahsettim, o zaman daha fazla dinlenebilmeye başladım. Bir tane hikaye okudum geçenlerde, çok çok hoşuma gitti. Hı hı. Bir adam varmış, çok utangaç bir adam. Güney'e gitmeye karar veriyor, güney'e iniyor. Hı hı. Ve orada kaldığı evin karşısında bir tane genç kadın görüyor. İnanılmaz etkileniyor kadından. Diyor ki ay diyor, ne kadar güzel bir kadın. Bununla keşke tanışsam. Tanışmak istiyor ama çok utangaç. Gidemiyor. Sonra akşam elinde mum varken mum adama vuruyor ve adamın gölgesi kızın evine doğru yansıyor. Adam da gölgesine şakacıktan diyor ki ya diyor, gidip sen tanışsana kızla. Gölge de gerçekten gidiyor ve kızla tanışıyor. Fakat sonra adam fark ediyor ki gölge yeri gelmiyor. Seneler geçiyor, gölge gelmiyor. Ondan sonra adam da diyor ki ben kendime başka gölge bulurum, ülkeme dönerim. Sonra gerçekten başka gölge buluyor, ülkesine dönüyor. Bir gün gölge geri geliyor çıkıp. Adam yıllar geçiyor, çok daha böyle bilge bir adam oluyor. Hı-hı. Ve bu arada da adam çok bilge ve çok iyi kalpli olmasına rağmen adamı yıllar boyunca kimse dinlemiyor. Hiç başarılar elde edemiyor adam. Hı-hı. Sonra bizim adam soruyor gölgesini, ne gittin mi, tanıştın mı kızla diyor. Diyor ki evet evet tanıştım. Nasıldı diyor, ev nasıldı diyor. Güzeldi güzeldi diyor. Sonra anlıyor ki meğer gölge hiçbir zaman tanışmamış kızla. Çünkü gölge giriş holünden öteye geçememiş. Hmm. Çünkü kızın odasına gitse ışık gelecekmiş ve gölgeyi yok edecekmiş. Bunun üzerine gölge tekrardan karanlık olduğu için ve manipülatif olduğu için ve bizim karanlık yanlarımız olduğu için adamı etkisi altına alıyor ve tekrar bir yolculuğa çıkıyorlar bunlar. Adamla gölge yolculuğa çıktıklarında bir prensesle tanışıyorlar. Hmm. Sonra prenses gölgeye bakıyor. Gölgeyi beğeniyor ama gölgeye güvenemiyor. Diyor ki senin diyor gölgen nerede diyor. Gölge de diyor ki bak diyor, bu benim gölgem adam için. Ben ona iyilik olsun diye izin verdim. Gölge değil adam olmasına izin verdim. Benim yanımda dolaşıyor diyor. Prenses de buna güveniyor. Bunlar gel zaman git zaman evlenmeye karar veriyorlar. Sonra bizim adam kafayı yiyor. Diyor ki ya diyor, ben adamım diyor. Gölgeyle evleniyor. Yanlış, yalan söylüyor diyor. Söylüyor prensese. Prenses inanmıyor. Gölge diyor ki bak diyor, yazık diyor buna ya. Bu insan olmak istiyor bu gölge diyor. Acıyorum ben buna diyor. Prenses de en sonunda acıyor adama ve adamı idam ettiriyor. Şimdi burada konudan sapmışım gibi ama bağlayacağım şimdi. Burada aslında yani gölgesi adamın karanlık yüzü. Karanlık yüzden ziyade insanın yalanları, sinsilikleri, kurnazlıkları bir noktada aslında insana canlılık, neşe ve enerji veren şeyler. Adam iyi bilgi ama adamı kimse dinlemiyor. Ama adam gölgesiyle bir araya geldiği zaman, gölgesiyle bir olduğu zaman tam bir bütün oluyor. Kökleriyle bağdaşmaya başlıyor. Ve ancak gölgesiyle birlikte olursa insanlara bir şeyleri dinletebilir. Yani kendi bazı yanlarını yok saymazsa, kendi içinde bazı yanları dışlamazsa ancak o zaman adam prensesle evlenebilir. Birazcık insanların bu kadar dinlemesini de buna bağdaştırıyorum. İlk başta sadece iyi ve bilge bir görüntü. Daha sonrasında gerçekten hepimizin içinde olan o karanlıkla benim buluşmam. Ve ilişkiler dediğimiz aslında dışarısıyla ilişkiler tamam ama benim kendi içimdeki ilişkilerim değişti. Dinamiğim değişti. Benim kendi karanlık saydığım yanımla ilişkim değişti. Mesela bencilliğimle ilişkim değişti. Daha kurnaz tarafımla ilişkim değişti. Eskiden derdim ki işte bencil olmamalıyım, kurnaz olmamalıyım. Bunlar kötü özellikler. Sonra zaman içerisinde bencilliğin de yeri geldiğinde kullanılması gerektiğini, kurnazlığın çok işe yaradığını bazı zamanlarda, ne bileyim arada bir tatlı beyaz yalanların durumu götürttüğünü fark ettikçe kendi içimde ilişkiler değişmeye başladı. Bence benim ilişkilerle ilgili videom ve videolarım bu kadar tutuyor. Çünkü çok samimi bir yerden anlatıyorum o ilişkiyi. İlişkilerde ne anahtardır diye sormuştum. İlişkilerde, şimdi her ilişkide aslında bence değişebilir ama biraz aşk ilişkileri konuşacaksak, çünkü en çok o seviliyor. Aşk ilişkisinde ya ben biraz şöyle düşünüyorum, yani aşk nedir diye düşündüğümüzde aşk kendimizde eksik olan tarafı başkasında aramak. Ve bulduğumuzda bulduğumuzu zannedip ona böyle sahip olmadığı özellikleri atfedip bir hayal dünyasına giriş. Böyle 2-3 senelik bir hayal dünyası.
Çok güzel. Aynen.
Eğer yıkılmazsa öncesinde. Yıkmazsa. Yıkıyorlar hep zilliler. Neyse. Neyse. Ve aşk, hani bunun bu kısmı. Belki de hani bir noktada aşk ilişkilerinde, aşkın sevgiye dönme kısmında bunları fark edersek ve karşımızdakine olduğundan farklı atıflar yüklediğimizi Ve zaman içerisinde onda gerçekte olanları gördükçe ben bunları da sevebilir miyim diye kendimize sorarsak, mesela bence güzel bir ilişkinin sırrı bu diyebilirim. Hı-hı. Çünkü kimse, sen dahi yani kendin dahi, ilişkinin başlarında %100 kendin olmuyorsun. Boyuyorsun, şey yapıyorsun her tarafını, özelliklerini, onunu bununu, en iyi taraflarını gösteriyorsun. Hı-hı. Şimdi mesela benim aşırı huysuz bir tarafım vardır böyle evde olduğum. Şimdi ben ilk bir haftada adama huysuz tarafımı mı göstereceğim? Tabii ki de şey yani her şey güzel. Ben çok pozitifim. Her şeyle mutlu. Ondan aynen. Bir tane daha küçüğüm bugün atmış. Çok hoşuma gitti. Şey diyor. Positive vibes only. Yuva sınıfı kişisel gelişimdir.
Çok doğru. Doğru. O kadar doğru.
Zaman içerisinde karşıdakinin karanlıklarını görmeye başlıyorsun. Kendi karanlıklarını göstermeye başlıyorsun. O noktada da işte sormak gerekiyor. Ben sadece karşımdaki kişi bana hizmet ettiği ve benim arzularımı karşıladığı zaman mı seveceğim? Yoksa gerçekten birini sevmeye gönüllü olacak mıyım? Ve onun gördüğüm özelliklerini sevebilecek miyim? Ha şu başka, sana saygısızlık yapar, sınırlarını aşar vesaire. Yani gerçekten artık istemiyorsundur aşkın sevgiye dönün noktada. Tabii ki de hayatından çıkarabilirsin. Ama bence günümüzde o kadar çok yani çıkmalar da denmiyor. Yani ilişkiye girmeler ve ilişkiden çıkmalar diyeyim. Hı-hı. Oluyor ki eskisi gibi yok yani çok uzun süreli ilişkiler. Ya da biri uzun süreli ilişki yaşıyorsa ona böyle filmlerde izlediğimiz gibi bakıyoruz. Böyle. Sanki anladın mı? Çok ekstrem bir şey yaşıyor.
Şöyle ben ilk söylediklerinden başlayacağım. Bağ kurmak dedin ya, bence o gerçekten yani yansıtabildiğimde daha fazla izlenmeye başladım dedin. Çünkü evet yani insanlar kendilerinden bir şey bulduklarında. Çünkü aslında girişte de söyledik. Ben o girişi çok seviyorum o yüzden. Aynı duyguları hissediyoruz. Sen bambaşka bir şey yaşıyorsun, ben başka. Bambaşka ailelerden geliyoruz. Hepimizin arka planı gerçekten çok başka. Ama hakikaten hissettiğimiz duygular özünde, konuştuğumuzda, konuşmadığımızda aynı oluyor. O yüzden o bağ ne kadar kuruldukça bence izlenme ya da o kuvvetlenme o zaman gerçekleşiyor. Burada da yine şey, başkası hani dedin ya, işte önceden şunu derdim, kurnaz olmamalıyım. Şöyle olmamalıyım. Aslında o kadar çok şeye odaklanıyoruz ki olmamalıyım, şöyle olmalıyım, şunu olmamalıyım. Yani sen kimsin ki? İlk başta buna bakmıyorsun. Şey demiyorsun yani ben işte sinirliyimdir, iyi kalpli biriyimdir, çalışkanımdır. Bunu demiyorsun. Tamam o zaman sinirimi düzeltmem gerekir diyebilirsin. Ama şunu diyemezsin, kurnaz olmamalıyım. Ya sen kurnaz mısın ki? Bunu biliyor musun başta? Ona bakmadan sürekli kendine işte o self-criticism dediğimiz sürekli kendini eleştir, kendini eleştir, kendini düzeltmek. Bu birazcık da şimdi sana yine soracağım güzel sorulardan birine de bağlanıyor. Kendi değerini başkalarının gözünde aramak. Yani sen öyle olmak istiyorsun ama neden? İlk başta kendine bakmadan, o karanlık yanlarını daha keşfetmeden karanlık olmamalıyım diyorsun. Yine bahsettiğin hikayede de bence öyleydi. Burada da benim de aklıma şu hikaye geliyor. Ben hikayelerle bu tarz örnekleri anlamayı çok severim. Çünkü daha bence akılda kalıcı oluyor. Masal terapi diye bir kitap var orada. Oradan aklıma geldi. Açıklamalar kısmına ekleriz. İlgilenenler bakabilir. Hep böyle duyguların aslında hikayeleştirilmiş hali.
Yani orada ne güzel. Çok yetişkinler için.
Evet yetişkinler için. Orada da şeyi anlatıyor. Bir adam evinden işine su taşıyor. İki testi taşıyor her gün. Ve işte sağına bir testi koyuyor. Soluna bir testi omzuna taşıyor bunları. İkisini de dop dolu taşırken vardığında hep 1,5'luk vardırmış oluyor oraya. Aa. Çünkü sağındaki testi bazı çatlakları var su sızdırıyor. Gelirken o su yere akmış oluyor. Soldaki tamam sapa sağlam hiçbir şey sızdırmıyor ve her gün bu böyle oluyor. En son testi adama diyor ki lütfen beni kır at, benim yerime başka birini bul, daha sağlam bir testi bul. Çünkü ben artık dayanamıyorum. Yani o kadar çalışıyorsun, didiniyorsun, o kadar yolu yürüyorsun. Ama günün sonunda ben sana yetemiyorum. Yani yarıya düşürüyorum. İkilik kısmı 1,5'luk olmuş oluyor. Adam da diyor ki tamam yarını bekle sana bir şey göstereceğim. Ertesi gün tekrar yola çıkıyorlar. Bu sefer o sağdaki testiyi sola koyuyor. Diyor ki ne görüyorsun yolda giderken? İşte bozkır, kuruluk, dümdüz. Sonra tekrar sağa alıyor. Peki burada ne görüyorsun? Çiçekler, ağaçlar, yeşermiş otlar. O da diyor ki sen hani dedin ya ben ikilik kısmı 1,5'a düşürüyorum. Aslında sen o kısımda buraları yeşerttin. Bu senin sayende oldu. Hikayenin özünde de şunu vermeye çalışıyor mesaj olarak. Hepimiz aslında karanlık yanlarımızla güzelleşiyoruz. Sen de az önce dedin ya.
Çok güzel hikayeydi. YouTube videom alırım.
Yani hakikaten oraları kabul ettiğinde orayı yeşertebiliyorsun. Çünkü olacak yani %100 iyi zaten olunmamalı ya. Bence kötülüğe de ihtiyaç var yani bu dünyada.
Tabii tabii.
O yüzden senin bu hikayeyi anlatman benimle orada birleşti. Buradan aşka geçecek olursam da yine söylediğine çok katılıyorum. Oraya da yansıtmak lazım. %100 kimsen onu orada da kullanmak lazım. O yüzden ilişkilerin türü değiştiğinde davranışın değişmemeli. Tabii değiştiği dönemler olur. Yine o insanın kendi dönemleriyle de ilgili bir şey. Ama hani işin özünde bütün ilişkileri iyi kurmanın olayı bence kesinlikle kendin olmak. Kendin olduğun gibi kabul edebilmek. Tabii ki geliştirilebilir yanlarımız var. Bu demek değil ki işte sinirli bir insansındır. Öfkeni kontrol edemiyorsundur. Evet, bunu çözmelisin yani. Bu o demek değil. Çok daha başka bir taraf. İyi ilişkiler kuramamanın nedenlerinden biri de kendi değerini başkalarının gözünde aramak. Sence bu ikisinin arasında ilişki var mı? Varsa nasıl bir ilişki?
Kendi değerini başkasının gözünde aramamakla ilişki kurmak arasında mı ilişki?
Evet, yani
çok ilişkili konuşuldu.
Şöyle aslında şunu söylemek istedim. İyi ilişkiler kuramamanın nedenlerinden biri de kendi değerini başkasının gözünde aramak olabilir mi?
Kesinlikle olabilir. Kesinlikle olabilir. Aklımdan düşünüyordum bir anımı. Ya şöyle, bence bunu da dün bir tane kitapta okudum. Çok güzel denk geldi şu anda bu konu üstüne. Şundan bahsediyordu yazar. Narsisistik özellikler ve narsisistik organizasyonun farkından bahsediyordu. Narsist insanlar vardır ve bu ayrıca işlenebilir diyor. Ama diyor, narsistik organizasyon hepimizde vardır. Herkes de vardır. Kimin de diğerine göre daha fazla vardır diyor. Ve buradan şunu anlatıyor. Bir tık daha fazla olduğu zaman bu yanlarımız aslında bizim bir zamanlarda çocukluğumuz zamanında yaşadığımız olayları kontrol edemeyişimiz ve o olayların karşısında çaresiz hissedişimizde o kadar yenik hissettik ki hayatımızı sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz. O yüzden de hayatımızdaki insanları hep kontrol etmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu hani bu tarz özellikleri daha yoğun olan insanlar kontrol etmeye çalışıyor. Diğer insanlara biraz daha işte manipülatif, onları aşağılayıcı, bazen kendilerini daha üst görücü vesaire yaklaşabiliyorlar. Bir grup böyle insan var. Bir grupta benim gibi daha böyle başkalarının da değerini arıyor ve onlara göre şekil almaya müsait. Ben kendimde şunu gördüm. Ben daha yenik, çaresiz ve kendi değerimi başkalarının gözünde aradığımda bu tarz insanlarla ilişki kuruyordum. Bir tık daha manipüle eden, bir tık daha iki dudağının arasına değerimi yerleştirdiğim. O da ona iyi geliyor bu. Çünkü o da değeri başkası üzerinde kontrol etmekten buluyor. Biz de o zaman ne oluyoruz? Bir puzzle'ın parçası gibi hop birbirimizin içine giriyoruz. Bir denk oluyoruz. Sonra zaman içerisinde işte terapiyle beraber değerimi fark ettikçe böyle insanlar etrafımda olsa da ya da bir ilişki için opsiyon olarak karşıma çıksa da ben yanlarında barınamamaya başladım. Çünkü artık orası bana göre değil. Ondan sonra da kendime uyumlu olan başka bir ilişki yaşamaya başladım. Evet, sonuç olarak yani başkasının gözünde kendi değerimizi aradığımız zaman...
Ben çok iyi anladım ne demek istediğini. Orada da şöyle, dedin ya puzzle parçası gibi birleşiyor. Bu bağlanma kitabında da yine çok anlatılıyordu. Kaçıngan ve kaygılı bağlananların birbirine kadar toksik beslediğini. O yüzden sen o değeri aradıkça ve o sana onu oradan beslendiği için vermedikçe sen arıyorsun o kaçıyor, sen arıyorsun o kaçıyor gibi böyle bir döngü ve inanılmaz yorucu. Ama sen az önce de bahsettin. Kendin onu, o tarafını doyurmaya başladığında bu sefer daha güvenli bir tarafa geçiyorsun ve bakıyorsun ki bu zaten doğru bir şey değil. Sen orada duramıyorsun. Sen daha güvenli şekilde ilişkiler kurmaya başlıyorsun.
Aynen öyle. Evet, yani bu her türlü ilişkide böyle aslında. Yani bir iş ilişkisinde bile böyle. Ben eskiden iş ilişkilerinde de çok daha böyle sesimi çıkartmazdım. Daha karşı taraf ne olursa ona okeydim. Mesela şimdi sesimi çıkarttıkça olaylara şekil verebilmeye başladım. Çünkü sen kendine bir değer biçtiğin zaman karşıdaki de sana değer vermeyi senden öğreniyor.
Sen ona onu öğretmiş oluyorsun.
Evet, aslında. Göstererek öğreteceksin. Kafasına kakacaksın. Aha, anlamıyor mu? O zaman bay.
Ama karşıdan değerini aradığında bu sefer onu kaybetmekten de korkuyorsun. Evet. Diğer türlü korkmuyorsun. Sen zaten hep kendinsin. Tamam, kendin devam edersin.
Aynen. Kaybetmekten korktuğunda ne oluyor? Sürekli düşüncelerini, davranışlarını ona göre modifiye ediyorsun. Evet. Sonra normalde davranmayacağın şekillerde davranırken kendini buluyorsun. Normalde davranmayacağın şekillerde davranıyorsan da başka bir hayat yaşıyorsun.
Kendin değilsin.
Evet. Ondan sonra kendine öfkeleniyorsun. Ondan sonra da o geliyor. Kendine öfkeleniyorsun ve şey oluyorsun. Ben neden böyle yaptım? İşte nasıl sustum, nasıl kendimi ezdirdim? Of Lara ya falan diye ona yükseliyorsun. Sonra bir daha bir şans çıkıyor. genelde bir sonraki şanslarda yapamıyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş pratik yap, senin dediğin gibi kas gibi gelişiyor.
Gelişiyor, aynen öyle. Az önce yine içeriklerinden bahsettik, bu ilişkilerin çok fazla ilgi çektiğinden de bahsettik. Uzun bir süredir aslında sen içerik üretiyorsun. Bu konuda öz disiplinin bence çok önemli. İyi bir şekilde içerik üretmeye devam etmekte. Senin bu kadar devam etmenle bu kadar üretken olmanı sağlayan şey nedir? Onu merak ediyorum. Ve hayata dair kişisel motivasyonun ne sence?
Çok farklı bir cevap vereceğim buna, güzel bir özellikten ziyade. Ben çok disiplinli içerik ürettim. İnanılmaz disiplinli içerik ürettim. Hep yükledim. Hep haftada, son bir senedir haftada iki tane koyuyorum. Benim bu kadar disiplinli olmamın sebebi neymiş biliyor musun? Eksiklik.
Ne eksikliği?
Kendimi o kadar eksik hissediyormuşum ki dışarıdan onay almak için inanılmaz büyük bir disiplinle hareket ediyormuşum. Şimdi artık mesela vlog çekmiyorum. Son bir senedir de vlog çekerken aralarda böyle şey yapıyordum. Düşünüyordum ya, neden vlog çekiyorum diye. Çok da istemiyordum. Tabii ki de yaşla beraber de geliyor. Yani küçükken daha bıcır bıcırsın. Daha çekesin geliyor ama şunu gördüm. Mesela hayatını bu kadar böyle sergilemek, artık tek kişilik monolog televizyonlarız ve seyircilerimiz var. Hepimiz bir görülmek istiyoruz. Mesela o şekilde böyle hayatını açmanın bile karşıdan kendi hayatıma bir onay alma isteği olduğunu gördüm. Bu kadar disiplinli ilerleyişimin de işte hep bir yere geleyim, başarılı olayım, başarılı olunca değerli olacağım olduğunu gördüm. Herhalde yani son 8 aydır falan bunu çok çok derin bir şekilde yaşıyorum. Kendi kendime mutluyum ve evimin içindeki misafirler çıkmış gibi hissediyorum. Bunu o gün söylemiş miydim daha önce, sanki sen de konuştuğumuzda mı söylemiştim? Misafirler çıkmış gibi hissediyorum. Mesela bazen bir yemek yapmayı planlardım bir vlogda ve onu çekmek için yapardım. Şimdi mutfaktayım, tek başımayım, hiçbir kamera yok, kendi kendime yemeğimi yapıyorum. O kadar güzel bir iç huzur ki. Çünkü bir onaylanma beklemiyorsun, bir çaba yok. Ve ilk defa hayatımın bu noktasında şunu düşünmeye başladım. Hiçbir şey yapmasam da aynı keyifli hayatı yaşayabilirim. Yani tabii ki de para kazanmak ve zaten bu arada ben bir yandan şunun ikileminde yaşıyorum. Bu kadar disiplin dedin, hani göz önünde olmak. Artık hani benim gelir kapım burası. Çok şükür yani, yıllardır bunu istedim, bunu yaptım ama şimdi onun ikilemini yaşadığım da oluyor yani. Çünkü artık göz önünde olacak kadar değer aramıyorum.
Hiç böyle düşünmemiştim bu noktayı. Ama belki de burada şu ikilemi anlıyorum ama bir yandan hani ilham da veriyorsun ya, onu çok iyi veriyorsun. Belki hani o dengeyi sağlamak. Kesinlikle. Tamamen
aynen.
Değer aramak için değil de her ilham vermek için. Her anını değil ama belli anları, ilham veren anları yapmak için yapmak değil de şu an var, bu bana ilham veriyor, başkalarına da verir.
Aynen. Kesinlikle. Bunun dengesini benim şimdi bulmam lazım hani. O süreçteyim. Bir şeyleri fark ettim. Şimdi denge. Mesela şey çok hoşuma gidiyor. İşte bu sohbeti seninle yapmak, kendi kendime videolar çekmek, Lara ile yapıp konuşmak vesaire. Onlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu benim günlüğüm gibi hissediyorum. Böyle içimden atıyorum. O kadar çok böyle okuyorum ki birikiyor. Bir şey oluyor yani. Bir ifade edesin geliyor. İşte diğer taraflarda böyle bazı şeyler yaşadım ama kesinlikle hani disiplinin bir kısmı oydu. Üretken olmanın, yani şu an ne diyebilirim, hala üretiyorum. Üretmek beni çok besliyor. Bence her kadın, her erkek üretmeli. Her zaman üretime devam etmeli. Özellikle Türkiye'de kadınlar olarak sürekli üretimin içinde var olmamız gerekiyor. Yani en küçük bir şeyin üretiminden çok büyük şeylerin üretimine kadar her şey olabilir. Çünkü bana göre üretim ruhun kendini ifade etmesi. Ben mesela bir şeyler ürettiğimde ya bir böyle bir rahat, mesela o akşam aşırı huzurlu uyuyorum. Bir rahatlık geliyor, bir şey geliyor bana. Böyle.
Süper. Ya benim kendi podcast'im de var bu arada. Sen de biliyorsun. Tamam mıyız? İlgisini çeken ona da bakabilir. Ben de onu çok derinden hissediyorum. Yani neden bunu yapmaya başladığımı düşündüğümde de evet işte anı kalsın, arkadaşlarımla konuşayım falan ama günün sonunda hakikaten kendimi iyi hissediyorum. Çünkü o kadar fazla bu konulara kafa yoruyorum ki konuşuyorum işte kendi çevremle, kitap okuyorum falan. Bunları yansıtmak ve sonrasında gelen geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Bu arada hani şey dedin ya, videoya çekmek için yaptığımı fark ettim. Bu arada yani içerik üretmesen de bence kendi hayatında yapabildiğin bir konflikt. Yaşayabiliyorsun yani bunu. Ben mesela sen bunu anlatırken gözümde şey canlandı. Önceden ben mesela hazırlıkta çok yapardım bunu. İşte şunu yaptığımda, işte bu hayatımda olduğumda işte ben düzenli kahvaltı yaparım. Çünkü hani motivasyon olacağım. Mesela erken uyanırım falan. Ne alakası var
ya? Ne alakası var?
Ki giriyor da mesela hayatına. İşte atıyorum birini hayata girmesi istiyorsun. Giriyor. Yapmıyorsun.
Bir hafta falan yapıyorsun.
Ya da bir hafta falan. Asla sürdürülebilir değil. Çünkü sen aslında yani çapayı doğru yere atmıyorsun. Birine bağlıyorsun. O biri gidebilir ya da olmayabilir ya da geldiğinde dedik ya az önce de. Senin gözünde o kadar büyütüyorsun ki geldiğinde aynı kişi olmayabilir senin kafanda kurduğun insanla. O yüzden sen değerlere attığında çapayı, yani neden kahvaltı yapmak istiyorsun mesela? Daha sağlıklı olmak için, iyi beslenmek için. Bu o zaman seni sabah daha erken uyandırır. Yoksa kimsenin hayatına girmesi ya da herhangi bir şeyin hayatına gerçekleşmesi diye seni erken kaldırıp kahvaltı
yapmak. Çok doğru, evet. Bir de orada ben şeyi hissediyordum bu arada. Şimdi o yemeği, tabii o yemek yapılacak yani akşam yemek için ama yaparken odak noktam yemekten keyif almaktan ziyade kameranın açısı oluyordu. Zaten yapacağım yemeği, yani şey olmasa da yapacağım, kamera olmasa da yapacağım ama hayatın içinde de öyle, yani bir olay yaşıyoruz. O bir olayı yaşarken hangi açıdan olayı deneyimlediğimiz bütün olayı değiştiriyor.
Evet.
Yani aynı olayı bir olay yaşarken kameradan açı dedik, o başkasının bakış açısı.
Hı-hı.
Ya başkasının bakış açısından yaşarsın aynı olayı ya da kendi keyfinden yaşarsın. Biz çoğu zaman başkasının bakış açısından yaşıyoruz işte.
Evet, bu bakış açısı şeyde benim kafamda da bağlanıyor. Daha farklı bir açıdan odak değiştirmek. Yani bir şeye takılı kalmak, hani sen hep videolarında bahsediyorsun, benim çok hoşuma giden bir nokta. Odağını değiştirdiğinde, odağını kendine getirdiğinde o zaman daha üretken olabiliyorsun aslında. Kendi kendine de üretmeye, kendi kendine de ilerlemeye başlayabiliyorsun.
Tabii diğer türlü karşılaştırdığında hiçbir şey üretemiyorsun. Evet. Kim ne yapmış falan diye karşılaştırırken, bir yarışta koşmak gibi, yarışta koşarken arkana bakarsan daha hızlı koşamazsın. Hı-hı. Arkana bakıyor olursun kim ne yapmış diye. Ama kendi önüne bakarsan daha rahat gidersin.
Bir de kendi önüne bakmak, kendi üretmek istediğin çizgiyi kendine daha iyi gösteriyor. Başkalarına baktığında onlar gibi olmaya başlıyorsun bir noktada. Ya da hani sana doğru gelen o olmaya başlıyor. Ama kendine baktığında yok ya, ben şu şekilde üretmek istiyorum. Tamam, genel olarak bu çizgiden gidiliyor olabilir ama ben yok.
Aynen.
Bunu şuradan istiyorum. Gideceğim evet. Diyebiliyorsun.
Aynen
yani.
Öyle.
Leray'la şovu videolarından çok keyif aldığını söyledin. Çok çeşitli alanlardan isimleri kanalına konuk ediyorsun orada. Ve insanları kanalına ağırlama konusunda da bence oldukça başarılısın. Dünyada herhangi bir zamanda yaşamış herhangi birini kanalına davet etme şansın olsaydı bu kişi kim olurdu? Ve bu kişiyle hangi konuda konuşmak isterdin?
Of, inanılmaz bir soru ama şimdi bu. Şu an yani ilk böyle bir düşününce aklıma gelen Hitler oldu. Hani Hitler'i davet edip bir böyle çocukluğunu anlatmasını, nasıl bu noktaya geldiğini, bu kadar insanın canını yakabilecek bir evet insan olabildiğini öğrenmek isterdim. Tabii o da anlatmak isterdi bu.
Süper, bence bize öylesi dolu bir konuk olurdu diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Lara, iyi ki geldin.
Rica ederim, Hayver'e de çok teşekkür ederim beni ağırladığı için. Siz de eğer Hayver videolarından faydalanmak isterseniz Hayver online olarak terapi alabileceğiniz bir platform. İçerisinde bir sürü uzman psikolog var. Normalde bizim de bu sohbette bahsettiğimiz gibi psikolog bulma süreci çok zor oluyor. Ama Hayver sayesinde bu süreç çok daha kısalıyor. İlk başladığınızda kısa bir form dolduruyorsunuz. Bu formda neden başladığınız, ne aradığınız gibi sorular var. Daha sonrasında bu formu doldurduğunuzda size birkaç tane psikolog öneriliyor. Ve bunlar üzerinden seansa başlayabilirsiniz. İlk başta 15 dakikalık bir ön görüşmeniz oluyor. Dilerseniz bunu yapabilirsiniz. Ve herhangi sorunuz varsa terapiyle ilgili bunları psikoloğunuza sorabilirsiniz. Ve daha sonrasında terapiye başlayıp başlamayacağınıza karar verebilirsiniz. Umarım siz de terapiden faydalanır ve benim yaşadığım gelişimleri yaşarsınız.
Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim.